Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah her hafta olduğu gibi bu haftada bir Kur'an konumuzu izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktarıyoruz. Bu haftaki Kur'an konumuz bir temsil, Ashab-ı Karye. Ayet-i kerimelerden hareketle Ashab-ı Karye'yi izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktaracağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Ashab-ı Karye Yasin suresinde anlatılan bir darbe mesel. Yani Cenab-ı Hakk'ın وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابِ الْقَارِيَةِ diye başlıyor. Yasin suresinin ikinci sayfasının başında. 13. ayettir bu. Ve 13-29. ayetler arasında bu bir misal olarak burası bize takdim ediliyor, anlatılıyor.
Misal derken hocam tam olarak neyi kastettiğimizi biraz daha açabilir miyiz? Misal, yani Allah-u Teala'nın misal vermesi tam olarak ne anlamı? Yaşanmış bir şey mi bize aktarmak istiyor yoksa herhangi bir örnek mi veriyor?
Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Peygamber kıssaları var. Cenab-ı Hak mesela kasas diyor. Kıssalar veya işte nahnu nakus anki ahsenel kasas. Kıssaların en güzelini anlatacağız diye. Peygamberlerin hayatları, peygamberlerin kıssaları kıssa adıyla bize naklediliyor.
Onlar mesel değil yani.
Evet, onlar mesel değil. Bir de o kıssaların haricinde işte onlara şu dünya hayatının misalini anlat. Onlara şu efendim kariye kasabalı ehlinin misalini anlat tarzında.
Bahçe sahiplerini anlat vesaire
evet,
diyor.
Evet, bahçe sahiplerinin misalini anlat diye. Dolayısıyla ulemamız yani Kur'an-ı Kerim'in yani meseleleri, emsaliyle bu kıssaları ayırmışlar. Kıssalarda bir gerçeklik yani bunlar tarihte vaki olduğu uygun tarzda anlatılan.
Yaşanmış yani.
Yaşanmış hayatlar, olaylar. Ama darbe meselelerde bu yaşanmış da olabilir. Yaşanmamış da olabilir. Yani Cenab-ı Hak yani yaşanmamış bir şeyi bir hakikati anlatmak üzere örnekte verebilir. Böyle bir ayrıma gidiyorlar.
Meseller örnek kabilinden yaşanmış olması gerekmeyen şeylerken
ama kıssalar ise olabilir.
Kıssalar ise yaşanmış olduğundan emin olduğumuz bir tarihi vakıya olan olaylar.
O şekilde bir ayrım yapabiliriz. Buradaki Cenab-ı Hak bize bir kasaba halkını, kariye halkını bize misal veriyor.
Evet.
Ve orada oraya iki tane elçi geldiğini, onlar da Mursel'in kelimesi kullanıyor. Kur'an-ı Kerim Mursel kelimesi, Resul ve Mursel kelimelerini Allah'ın görevlendirdiği, seçtiği, kendine vahyettiği peygamber anlamında evet. kullanıyor. Ama bununla beraber bu kelime bir peygamberin kendi adına bir tebliğ için göndermiş olduğu bir tabisi inanında olabilir.
Normal elçisi yani.
Tabii o şekilde olabilir. Mesela Resul Efendimiz Aleyhisselam o Resulullah'tı. Allah'ın elçisiydi. Ama Yemen'e göndermiş olduğu Muaz bin Cebel'e de Resulullah'ın elçisinin elçisi anlamında evet. Resul kelimesini kullanıyor mesela. Diyor ki Resulullah'ın elçisini Resulü Resulillah. Resulullah'ın Resulü'nün elçisini muvaffakına Allah'a hamdolsun diye duası var. Dolayısıyla Resul kelimesi bizim ıslahı anlamda bir peygamber, Allah'ın gönderdiği peygamber anlamda olabileceği gibi gönderilen herhangi bir elçi veyahut da bir o dönemin evet. peygamberinin diyelim ki kendi adına bir tebliğ gönderdiği bir tabisi anlamı da olabilir.
Hem örfi hem şer'i anlamı olabilir.
Olabilir. Bu darbe meselede de bu iki anlamda söz konusu oluyor. Oraya işte tebliğci de geliyor. Bunlar peygamber olabilir veya Hazreti İsa Aleyhisselam'ın görevlendirdiği insan olabilir. O kariye halkının onlara karşı olan şeyleri var, tepkileri var. Arada konuşmalar geçiyor. İnkarları var. Peygamberler biz Allah'ın peygamberiyiz diyor. Onlar ona karşı geliyorlar. Karşılıklı bir restleşme söz konusu oluyor. Sizi taşlarız öldürürüz diyorlar. Ve oraya şehrin uzak yerinden ismi verilmeyen bir zat geliyor. Racul ismi zat geliyor. Onun halkı peygambere inanmaya yönelik teşvikleri oluyor. Sonra o kişinin bir tebliğ daveti oluyor. Sonra o kişinin öldürülmesi ve peşinden de o kariyenin helak edilmesi çerçevesinde bir darbe mesel, bir kıssa anlatılıyor. Şimdi olayın hülasası böyle ama bu olayı, bu darbe meseleyi iyi anlayabilmek için Yasin suresinin birinci sayfasına şöyle kısaca bir giriş yapmak gerekiyor.
Yani kısa varsa bir önü bir arkası vardır.
Tabii.
Zaten mutlaka Yasin ilk sayfa sırada itibatlıdır yani.
Cenab-ı Hak zaten o kıssaları mutlaka öncesinde bahsetmiş olduğu çok temel bazı mesajlar vardır. Yahut da vermek istediği önemli telkinler vardır. Onları pekiştirmek üzere gelir Kur'an kıssaları.
Yani bir teorik bir şey anlatıyor hocam tabiri caizse. Bunun pratiğini kıssalar üzerinden
böyle
veriyor.
Aynen böyle. Yani Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman teoride kalmıyor. Hı. Sadece teorik bilgi vermiyor. Teorik bilgi verdiği her yerde mutlaka peşinden onu bir kıssa ile, bir misalle daha kolay iyice anlaşılsın, ruhlara iyice sinsin diye bunu yapıyor. Bu Kur'an-ı Kerim bir anlatım üslubudur.
Anlayalım diye her şeyi yapıyor tabiri.
Tabii ki aynen böyle. Şimdi Yasin suresinin girişinde Cenab-ı Hak bir şeyden bahsediyor. O nedir? O peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim yemin ediyor. Peygamberimiz yemin ediyor. Sen diyor mutlaka diyor Allah'ın gönderdiği bir peygambersin. Bunda şüphen olmasın. Ve doğru yol üzerindesin. Yani sen benim peygamberimsin. Ya dediğin doğrudur, yaptığın doğrudur. Kendinden şüphe etme.
Evet.
Yaptığın şüphe etme ve bu peygamber daha önce babaları uyarılmamış bir topluma geliyor. O Mekke toplumu. Çünkü uzun zamanlar bir peygamber gelmemiş. Bir kitap gelmemiş. Dolayısıyla onları uyarmak için geliyor. Ama tabii o Mekke toplumu peygamberimiz Aleyhisselam'a tepki gösteriyorlar. İnanmıyorlar daha
kabul
doğrusu.
Etmiyorlar.
Onların inkarlarını Cenab-ı Hak biz onların diyor boyunlarına halkalar geçirdik diyor. İşte efendim önlerine ses çektik, arkadan ses çektik. Aslında efendim işte görmezler, inanmazlar diye. Sonra da onların o inanmadaki inatlarını şey yapmak üzere Resulüm sen onlara uyarsan da uyarmasan da hiç şey yok, farkı yok. Sen yine devam et ama buna inanmayacaklar diye onların inattaki ısrarlarını dile getiriyor. Ve inanacak insanların da bir özelliğini dile getiriyor. O da nedir? İnnemâ tunziru menittebâ zikra ve haşyer rahmanı bil gayb. Resulüm diyor sen ancak senin davetin, senin uyarın şu o özellikteki insanlara fayda verir. Nedir o? Bir zikre tabi olması lazım. Ya benim ihtiyacım var. Benim bilmediğim şeyler var. Dini bilmiyorum, imanı bilmiyorum. Bana birisi öğüt verse de, bana bir öğretse de ona tabi olayım diye bir arzu olması lazım.
Maneviyatını güçlendirmek isteyecek.
Tabii yani buna muhtaç olma. Müstahane değil, muhtaç olması lazım. Bir de görmediği halde bir Allah'a, tek olan Allah'a inanması lazım. Yani bu iki özellik olursa senin de uyarın diyor, buna da fayda verir diyor. Dolayısıyla yani Mekke'deki o sürenin inmiş olduğu, Yasin suresinin indiği dönemde Mekke'deki Efendimiz Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselam'a inanan bir küçük bir grup ama inanmayan geniş bir kitlenin misalini Cenab-ı Hak o işte kariye ashabı misaliyle bize anlatmış oluyor. Yani birinci sayfa ona bir girizgah yapmış oluyor. Efendimizin durumunu aktarmış oluyor. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın o durumunu da bir misalle pekiştirmiş oluyor.
İkinci sayfada pekiştiriyor. Evet.
Şimdi onlara diyor şu kariye halkını misal ver diyor. Onlara diyor iki tane diyor elçi geldi, peygamber geldi veya din tebliğ edecek insanlar geldi. Ve bunları yalanladılar. Sonra biz bunu feazzezne bisalisin üçüncüsüyle destekledik. Hı hı. Sonra dediler ki biz Allah'ın size gönderdiği elçi deriz. Allah'ın peygamberleriyiz veya dini doğru bir şekilde tebliğ edecek insanlarız diye söylediler. Onlar da dediler ki hayır. Siz peygamber falan değilsiniz.
Allah efendim,
Allah hiçbir insana konuşmaz. Allah hiçbir insana efendim bir vahiy indirmez. Siz yalan söylüyorsunuz. Yani Allah bizi kandırıyorsunuz dediler. Dolayısıyla burada bütün peygamberle ilgili bir ortak noktaya temas ediyor. Onlar da buna karşı dediler ki ve ma aleyne del belavun. Yani biz kesinlikle Allah'ın elçi deriyiz ve bize düşen ancak bir Allah'ın dinini tebliğ etmektir. Vazifemiz budur diye söylediler. Şimdi burada oradan böyle atlamadan gidelim. Aslında Cenab-ı Hak bütün peygamberlerde Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan, ismin anlatılan veyahut da isim vermeden bahsedilen işareten oralarda toplumların peygamberlerine karşı hep aynı tepkiyi gösterdiğini görüyoruz. Kalabalıklar.
Evet.
Yani nedir o ortak nokta?
Bizim gibi insansınız diyorlar.
Siz bizim gibi insansınız.
Yiyorsunuz, içiyorsunuz diyorlar.
Evet, sokaklarda dolaşıyorsunuz, yiyorsunuz, aile hayatınız var. Efendim şöyle şöyle bizden bir farkınız söz konusu değil.
Evet.
Dolayısıyla biz niye tabi olalım? Bir de Allah diyor efendim niye insanın peygamberi yapsın? Yapacaksa melek olmalı. Bizden farklı birisi olmalı diye. Burada bu misalde de bunu görmüş oluyoruz. Görmüş oluyoruz. Peygamberlerin bize düşen ancak bir tebliğde demesi de zaten Cenab-ı Hak bunu sürekli Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın ilgili olarak da diğer peygamberler de, çünkü onlar Allah'ın dinini tebliğ ederken bir taraftan da başarılı olmak istiyorlar. Yani istiyorlar ki insanlar bizi kabul etsinler, evet, inansınlar, dinlesinler. Yani başarılı olalım. Daha efendim kısa zamanda büyük bir mesafe kat edelim falan burada. Fakat maalesef onların arzu ettiği şey de çoğu zaman gerçekleşmiyor. Yani istedikleri gibi olmuyor yani.
Hatta Allah Teala da olmamasını şu şekilde birazcık belki izah ediyor. Lelleke bahiyun nefsek ella yekunu mu'minin diyor. Yani tabii kendini parçalıyorsun ama inansınlar diye inanmayacaklar.
Evet. Yani neredeyse diyor, inanmayacaklar diye kendini helak edecek, parçalıyorsun.
Bu şekilde
diye.
Aslında peygamberler hırslılar yani.
Dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara şunu söylüyor. Diyor ki sizin vazifeniz bir dürüst bir kul olmanız. Hı hı. Kendinizin o anlattığınız dine uygun tarzda bir güzel Müslüman olmanız, mümin olmanız, güzel bir kul olmanız, ahlaklı, dürüst insan olmanız. Birinci bu. Bundan sonra da ben size neyi söylüyorsam insanlara şunları şunları tebliğ edin diye onları güzel tebliğ etmeniz, açık ve anlaşılır bir dille. Bunu yaptıktan sonra siz kalan kısmını, yani kim inanacak, kim inanmayacak, hidayet meselesini bana bırakacaksınız diye bunu sürekli vurguluyor. Onlar da bu peygamberlerde bunu dile getirmiş oluyorlar. Şimdi tabii orada şey devam ediyor.
Kısa devam ediyor.
Yani kısa devam ediyor, tartışma devam ediyor. Tabii peygamberler dürüst bir şekilde o tebliğ yapmaya hem kendilerine hem de etrafı insan yapınca onlar çok rahatsız oluyorlar.
İnnen tetayyarnâ büküm diyorlar.
Diyorlar ki ya siz uğursuz insanlarsınız.
Bizim başımızı belaya sattınız.
Buraya efendim uğursuzluk getirdiniz. Başımızı belaya soktunuz. Bak bu işten vazgeçin. Eğer vazgeçmezseniz biz sizi le arcumenneküm taşlarız. Taşlayarak öldürürüz. Hatta efendim bizim tarafımız size çok elim can yakıcı bir işkence, azap ulaşır.
Mahvederiz sizi.
Tabii,
diyorlar kısaca.
Diyorlar. Şimdi bu uğursuzluk sevme meselesi de. Aynen yani Allah bir beşeri peygamberi yapmaz. Bir beşer Allah'la konuşmaz. Düşüncesi toplumlarda hep böyle nesilden nesile devam eden bir ortak, olumsuz bir yön olduğu gibi gelen peygamberi veya çok hayırlı bir insanı uğursuz sayma şeyi de böyle.
Bu da ortak.
Bu da ortak. Ya bunun misallerini görüyoruz. Mesela Musa Aleyhisselam'ı çok rahat görüyoruz. Evet. Diyor onlara da bir ilk geldiği zaman diyor Kıptilere, Mısır'da Kıptilere veya İsrailoğullarına bir şey geldiği zaman diyorlar ki efendim bu bize Allah'tan geldi. O yüzden hakkımız. Ama onlara diyor bir seyyiye, bir kötü geldiği zaman yattayyaru bi Musa ve memma.
Hemen Musa diyor, ve ailesinin yüzünden.
Musa ve onun sizin yüzünden bu başımıza geldi diyor. Hatta Efendimiz de böyle oldu. Sevgili Peygamberimiz de. Yani Medine'ye hicrettiği zaman orada ufak bazı böyle diyelim ki hurmaların veriminde şurada burada ufak tefek bazı şeyler oldu.
Dünya hayatıdır hocam. Olacak. Halbuki olur değil mi yani?
Ya olur, normaldir. Normaldir. Hemen dediler ki bizim her şeyimiz yolundaydı. Sen kendimize uğursuzluk getirdin. Evet. İşte yağmurumuz kesildi. İşte meyvelerimiz biraz şey oldu tarzında. Efendimiz'i de yani Allah'ın rahmet olarak gönderdiği en büyük nimeti bile uğursuz sayma tarzında bir şey efendim toplumlarda maalesef. Oluyor. Tabi bu inanca bağlı bir şey. Bazen de efendim insan mesela ben bir haberi izlemiştim. Öyle biraz yani tesettürü uygun olmayan bir bayan. O zaman yağmurlar mı yağmıyordu, bir şey falan oldu. Ya da bir deprem oluyordu. O başörtülü çarşaflı kadınlara hedef almıştı. Diyor ki başımda ne geliyorsa bunların diyor. Bu diyor işte böyle karalara bürünmüş diyor bunlardan geliyor. Tarzında böyle bir şey var yani insanlarda böyle bir yaklaşım söz konusu. Yani kendileri için rahmet olan, en güzel bir nimet olan, en güzele onları davet eden insanları uğursuz sayabilme böyle bir yanlış şey söz konusu olabiliyor yani. Bunu burada görmüş oluyoruz. Şimdi kıssanın bu faslında, bu noktasında devreye şehrin aksal Medine. Şehrin aksasından, uzak bir yerinden, verdiğim taşta bir yerinden gelen bir adam şeye giriyor. Yani görüntüye giriyor tabii.
Hikaye onunla devam ediyor.
Ondan devam ediyor. Yani o belde ahalisiyle o gelen elçiler, onlar arasında efendim bu tartışma sürerken, onların daveti, onların diyeyim ki inkarı sürerken oraya bir şey geliyor, bir efendim zat geliyor. Ama o zat Müslüman bir zat, aklı başında bir insan, tevhid ehli bir insan. O kızsa bu zatı çok yüceltiyor. Yani teşrif ediyor, tekrim ediyor, yüceltiyor. Adeta yani o elçilerle beraber bu kişiyi, yani bize bir örnek şahsiyet olarak takdim ediyor. Dolayısıyla onun konuşmaları, devam eden kısım da hep ondan bahsediyor. Yani kariye efendim halkı ve üç peygamberden bahsettiğinden çok daha fazla
bu kişiye ağırlık
o veriyor. Peygambere hı. destek vermek için gelen o kişiye yer ayırıyor ve ona anlatıyor. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Demek ki o kişinin örnekliğine dikkat etmemiz lazım. Hı hı. Ancak buraya geçmeden bu kariye neresi, o gelen elçiler neresi, bununla ilgili tefsirle tartışmalar var. Çok uzun girmek istemiyorum. Bu İsa Aleyhisselam zamanında, ya İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde de olabilir veya İsa Aleyhisselam'ın sonra da olabilir. İsa Aleyhisselam dini üzere olan efendim üç kişinin. Önce iki kişi geliyor. Antakya diye bir bölgeden bahsediliyor. Oraya geliyor. Tebliğ ediyorlar. Onlar muvaffak olamayınca üçüncüsü geliyor. Onlar birlikte yapıyorlar. Dolayısıyla bu Hazreti İsa Aleyhisselam zamanındaki havarileriyle ilgili bir olay olabilir. Veya İsa Aleyhisselam'ın Allah'a rücuğundan, refinden sonra yine tevhid üzere olan diyeyim ki o Hristiyan demeyelim de yani Hazreti İslam'a bağlı Müslümanların evet. tebliği olabilir. Ama burada bir misal verildiği için netice darül mesel demiştik evet. işin başında.
Her olaya uygulanabilir aslında bu.
Verildiği için mesela Elmalılı Hamdi Yazır merhum üstadımız o rivayetleri aktardıktan sonra diyor ki Allah alem diyor burada Cenab-ı Hak bu misalle bütün peygamberlerin ortak bir özelliğini aktarıyor ama özellikle de İki peygamber, üçüncünün gelmesi Musa Aleyhisselam, birisi Musa Aleyhisselam'dı, geldi, tebliğ etti. Ama yine toplumların, hatta Kıptileri bırakalım, İsrailoğullarının bile Musa Aleyhisselam'ın kabul noktasında çok efendim sıkıntılar oldu. Birisi onun misalidir. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam geldi. İsa Aleyhisselam'a da tabii Yahudiler olsun, diğer efendim şeyler olsun, öldürmeye kastettiler, inanmadılar. Çok az bir insan inanmış oldu. Dolayısıyla Feaziz'in bir salisin o ikisinin, iki büyük peygamberin getirdiği efendim o dini pekiştirmek üzere yani kuvvetlerini gönderdi. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'dır diyor. Ve kariye dünyadır ve dünya halklarının o peygambere karşı olan efendim tavırlarını misal olarak evet. vermektedir diye.
Mesel olduğu için bu da uyuyor.
Olabilir. Olabilir. Evet. Dolayısıyla misal olduğu için bunlar efendim bu şeylerine hepsine uygun düşebilir. Şimdi o şehrin ucundan gelen Aksal Medine, Aksas'ından gelen bu bir taraftan şehrin uzak bir yeri olabileceği gibi gelen şahsın bir şey de olabilir yani. Yani seçkinliği, ahlakı, güzelliği yani eşraftan, Medine eşrafından bir insanda olma ihtimali var.
Şehrin bu zaten, üst tabakasından belki.
Tabii çünkü yani özgüveni yerinde ne yaptığını biliyor. Korkusuz yani orada diyeyim ki kocaman bir diyeyim ki kariye ahalisi. Üç tane gariban diyelim ki oraya misafir olarak gelmişler. Onlar sizi öldürürüz falan diyorlar. Dolayısıyla yani kocaman bir bölgenin yani beldenin sizi öldürürüz dediği diyelim ki üç kişinin yanında yer alıp ya bunlara siz nasıl böyle yapıyorsunuz diye efendim onların yanında yer alabilecek derecede bir şeyi var yani o kişinin. Onu hem ismini de verelim. Kur'an-ı Kerim ismini vermiyor ama bizim hem tefsirlerimizde hem geleneğimizde şu an Antakya'da efendim kabri, mescidi bulunan, külliyesi bulunan Habib-i Neccar rahmetullahi aleyh oğlu ifade ediliyor. Öyle bir şey var. Kültürümüzde öyle bir yeri var bunun.
Kur'an-ı Kerim belirtmemiş ama kaynaklarımızda bu şekilde ifade ediliyor.
Böyle ifade ediliyor. O şekilde artık kültürümüze yerleşmiş efendim Allah'ın bir de sevgili kulu. İsmi de bu şekilde olsun ne yapalım. Yani kesinlikle. Bir sakıncası yok. Şimdi bunun üzerine devam ettirelim biz konuşmamızı. Habib-i Neccar bizim için bir örnek şahsiyet. Geliyor. Diyor ki ey diyor ahali diyor. O peygamberin yanında yer alıyor.
O peygamberlere inanın diyor.
Ona efendim arka çıkıyor. O inkar edenlerin karşısında duruyor. Ve açık bir şekilde وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلُ يَسْعَى koşarak geliyor. Haber alıyor. Böyle bir durumlar olmuş falan diye koşarak geliyor.
Canhıraş tabiri
caizse. İlgisi çok fazla. Evet. Yani ağırdan almıyor yani. Bütün gücünü ortaya koyuyor. Öyle söyleyelim. Yesa kelimesi çünkü böyle yani imdada koşar evet. gibi yani evet. geliyor. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ diyor ki ey diyor hale diyor bu insanlar şerefli insanlar Allah'ın peygamberleri çok iyi insanlar dürüst insanlar gelin bunlara tabi olun. Niye tabi olun? Çünkü bu insanlar وَهُمْ مُحْتَدُونَ bir defa size anlattığı doğru tevhid anlatıyorlar. Doğru bir şeyse efendim öğretiyorlar. Kendileri de doğru yolda olan insanlardır. Bir de bunların bir sizden bir maddi çıkarı yok.
Kesinlikle.
Sizden hiçbir ücret tabi istemiyorlar. Aslında Habib-i Neccar o bütün peygamberlerin ihlaslarını, sırf Allah için, Allah rızası için tebliğde bulunmalarını, tebliğ yaptığı insanlardan hiçbir beklentisi olmadığını bunu tekrar dile getirmiş oluyor. Mesela Şuara suresinde Cenab-ı Hak 5 tane efendim büyük peygamberin işte Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam onların kıssasını anlattığı yerde bir nakarat halinde bir şey devam ediyor orada, tekrar ediliyor. Onların birisi de وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Kesinlikle.
O peygamber diyor ki ya diyor bu beni Allah peygamber gönderdi. Ben Allah'ın efendim elçisiyim. Bunu tebliğ etmek durumundayım. Vazifem bu. Ve size en faydalı şeyi söylüyorum ama buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum.
Kesinlikle.
Ve benim bütün mükafatım, ücretim âlemin Rabbi Allah'a aittir diye. Bütün peygamberin ortak vasfıdır
gerçekten
bu.
Gerçekten hocam nakarat gibi hepsi aynı şeyi tekrar
evet,
diyor. Hiçbir şekilde bir sapma yok.
Habib-i Necciar da burada efendim onlara şey yapıyor işte.
Bunu vurguluyor.
O gelenleri hemen onu evet. Fark ediyor, görüyor, onu vurgulamış oluyor. Dolayısıyla bu insanların bu iki özelliği ön plana çıkartmış oluyor. Bir din davetçisinin, tebliğcisinin de gerçekten insanlara din anlatırken yani hediye kabul edebilir. Ama bir beklentisi olmamaz. Hele hele bir ücret talep etmemesi noktasında çok önemli bir prensibe dikkat çekmiş
kesinlikle
oluyor.
Hocam.
Şimdi Habib-i Necciar orada insanları o peygambere davete çağırdıktan sonra, icabete çağırdıktan sonra bu kez kendi inancını ortaya koyuyor.
Hmm.
Diyor ki ya diyor ben diyor Allah'a iman ediyorum diyor. Öyle bir Rabbim var ki Allah'a iman ediyorum ki siz de ona iman edin. O Allah bizim efendim Rabbimiz. Bakın diyor. Bize diyor o Allah diyor bir zarar vermek istese diyor. Sizin taptığınız diyor putlarınızın hiçbirisi diyor o zararı gideremez. Bizi ölümden kurtaramaz. Hastalıktan kurtaramaz. Depremden kurtaramaz. Hiçbirinden kurtaramaz. Kurtaramaz. Efendim bırak diyor efendimizin konuda kendilerini kurtaracak halleri yok.
Evet.
Dolayısıyla o putperestliğe karşı onun doğru olmadığını dile getirmiş oluyor.
Ne kadar mantıksız
oluyor.
Olduğunu örneklerle
tabii,
açıklıyor aslında.
Ama nedir? Misal işte Mekke'deki insanların hali de böyle.
Kesinlikle.
Ya onlar da efendim.
Bütün şirkler aslında aynı şey.
Putlara tapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam yok bunun bir faydası diyor. Bunlar sizi duymuyorlar, sizi görmüyorlar, size bir faydası yok. Siz kendi kafanızda bir efendim zannınız ve kurgunuz var ama onların aslı yok diye.
Evet.
Aynı şeyin efendim örneklendirilmesi da söz konusu. Diyor ki وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ لَذْ فَطَرَنِي وَلِي تُرْجَعُونَ. Ya ben diyor bana ne oluyor ki efendim beni yaratan Rabbime tapmayacağım.
Yani ona kulluk etmeyeceğim ne yapacağım?
Tabii bir insan yani bu dünyada eğer kendisini yaratan Rabbini tanımayacaksa onun tek olduğuna, kudretine, ilmine, her şeyine diye bunu bilip de ona kulluk yapmayacaksa ya ne yarar
ki?
Yani?
Daha ne yapacak ki?
Başka ne yapacak ki ya? Benim mesela bizim vazifemiz bu.
Çok net bir soru
aslında
yani.
Aslında şeyi hatırlatmış oluyor yani. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ.
Kesinlikle hocam. Yani varoluşa bütün, doğrudan bağlıyor mevzuyu.
Tabii bütün insanları, cinleri ancak bana kulluk etsinler. Beni tanısınlar, evet. iman etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım. Aslında bu prensibi diye evet. getirmiş oluyor.
Yani var olduysak bunun bir sebebi olmalı, bunun bir var eden olmalı ya getiriyor.
Olmalı. Tabii veliyet olacağı on. Bir de efendim dönüşümüz de ona.
Evet.
Yani tamam burada diyelim ki öyle kendi halimize kalsak, ölüp yok olacak olsak neyse öyle kalalım ama bir de dönüşümüz var. Dönüştüğümüz zaman da efendim bir hesap var mı? Var tarzında. Dolayısıyla hem tevhidi hem Allah'a kulluğu bunun önemini dile getirmiş oluyor ve diyor ki kavmim diye gelin beni dinleyin diyor ve gelin bu elçilere tabi olun diyor. Fakat kıssanın devamı taraflarında o üç elçinin kıymetini bilmedikleri gibi o toplumun o Habib-i Necciar'ın da kıymetini bilmedikleri ve
görülüyor, evet.
onu şehit ettikleri anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim bunu çok açık söylemiyor ama bu tebliğ yaptıktan sonra fesmaun beni dinledikten sonra gîled hul cenne efendim orada o atlanan kısımda diyelim orada demek ki bir şehadet gerçekleşiyor ki rivayetler bunu söylüyor.
Evet.
Ayetler buna kapı aralıyor. Rivayetler bunu söylüyor. Ona cennete gir denildi. قَالَيَا لِيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلْنِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Yani keşke dedi benim kavmim efendim Allah'ın beni bağışladığını ve beni mükreminden yani o ahiret aleminde, berzah aleminde bir şehitlerin gittiği bir evet. cennete varıp da orada ikram edilen, nimet erenlerden kıldığını keşke kavmim bilseydi.
Evet.
Ya bu çok önemli bir şey.
Keşke benim doğru söylediğimi onlar da bilseydi demesi.
Ya, yani burada bu Habib-i Necciar'ın ne kadar temiz kalpli. Yani kendisini öldüren insanlara
tabii
bile
tabii
merhamet edebilecek, öldükten sonra bile onların iyiliğini dilebilecek ne kadar güzel kalpli, evet, bir insan olarak bize.
Muazzam bir şahsiyet hocam,
muazzam
gerçekten.
Bir şey.
Sizi öldürüyorlar ama siz yine de onları düşünüyorsunuz.
Ya diyor ki öyle ol ki diyor, öyle bir gönle sahip ol ki diyor, seni öldürmeye gelenler seni dirilsin. Efendimiz böyleydi. Peygamber Efendimiz hep böyleydi. Yani kendisini öldüren insanlar, canına kastedenlere bile öldükten sonra bile keşke kavim bu halimi görseler de ya bu insan doğru söylüyormuş. Gerçekten Efendimiz'e iyi bir yola davet ediyormuş. Bunu bilsek de ona tabi olsak biz de aynı nimete ersek diye bunu arz ediyor. Cenab-ı Hak da onun o vefatından sonraki efendim o şiiri bize nakletmiş, evet, oluyor. Burada bize de Allah'ın bir kulu olarak, bir mümin olarak veyahut da Allah'ın dinini tebliğ edecek bir insan olarak insanlara ve onların eziyetlerine, kötülüğüne karşı nasıl bir geniş gönüllükle davranmamız gerektiği örneklendirilmiş oluyor. Bunun en güzeli Efendimiz Aleyhisselam'da, evet, görüyoruz. İşte diyelim ki bir Uhud gibi, diyelim ki bir hengamede, yani canına kastettikleri bir yerde geliyorlar. Ya sonra bittik diyorlar. Bak işte şu kadar insan şehit oldu, yaralılar var ve savaş tam Müslüman aleyhine dönmüş vaziyette. Sen Allah'ın peygamberisin ya, bir dua etsen de Allah bunları herkese bizi kurtarsa. Tam Uhud'un diyelim ki en böyle can hıraş noktasında Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hayır diyor, ben diyor Allah beni lanetçi göndermedi. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar. Bilseler efendim. Yapmazlar. Dolayısıyla Habibi Necer aslında aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam'ın da misalini bize vermiş oluyor. Tabi diğer peygamberler de böyle. Efendimizin hayatında bunun çok örneklerini görüyoruz. Ama tabi burada bu olay karşısında Yüce Rabbimizin tabi bir şeyi var. Tabi bir tecellisi var. Bu kariye halkının bu kadar kötülük yapması, hem elçilere hem Habibi Necer'e ona efendim kötülük yapmalarını Cenab-ı Hak affetmiyor. Yani Cenab-ı Hak affı geniş, rahmeti geniş ama bir kavim, bir topluluk orada Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetini efendim bitirecek, sabrını efendim bitirecek bir kötülüğü devam edecek olarsa orada bir kahrın da tecelli edeceğini, evet, Kur'an dağımı söylüyor.
Azizim,
biz diyor onlara diyor efendim gökten diyor efendim bir ordu indirmedik diyor. Melek indirmedik diyor. Ancak bir sayha geldi diyor. Bir çığlık, bir deprem. Ve diyor onları diyor feyzam hamedun. Yani sönen bir ateş gibi hepsini söndürdük diyor.
Yakalarını kopardık diyor.
Evet, kopardı diyor. Yani bir helak. Dolayısıyla burada tabii Efendimiz Aleyhisselam'a inanmayan, yani işte ona karşı gelen, öldürmeye kasteden, İşte Efendimiz'e yeni yenilmiş Müslümanlar var. Öbür Sıddık Efendimiz gibi Bilal Habeşi gibi onları eziyet eden. Hmm. Mekke halkını Cenab-ı Hak bu darül mesele üzerinden uyarıyor. Devam ederseniz sonunuz böyle olacak, böyle bir helak gelecek, evet, diye gerçekten de zaten geliyor.
Evet.
Yani ilk büyük helak efendim Bedir'de gerçekleşmiş oluyor. Cenab-ı Hak burada tabii bir ifade kullanıyor kıssanın son tarafında. Ya hasten al-ribat. Ya diyor bu kullarım diyor. Ne kadar acınacak diyor efendim bir halde derler diyor. Yani keşke diyor efendim o Allah'ın bu peygamber nimetini, kitap nimetini, kıymetini bilseler de ona efendim inansalar da onun faydasını görseler ve efendim önüne karşısına girip de böyle acı bir akibete uğramasalar diye. Ama maalesef diyor insanlık aleminde hangi topluma peygamber geldiyse hep onu bir alayla karşıladılar. Ama diyor bunlar en son وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَيْمُنِ دَا مُخْتَرٌ. Hepsi yaptıklarının uhrevi cezasını görmek üzere de bizim huzurumuza gelecekler. Orada yeni baştan ciddi bir hesaplaşma olacak.
Olacak.
Bitiriyor.
Eyvallah değerli hocam. Bu vesileyle de kısamızı, daha doğrusu meselemizi bitirmiş olalım. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta Ashab-ı Kariye kıssasını, daha doğrusu temsilini bitirmiş olduk. Habib-i Neccar gibi, peygamberler gibi bir topluma uyarıcılar gönderildiğini ve toplumların bu uyarıcılara gereken önemi, gereken ehemmiyeti vermedikleri noktasında nelerle karşılaşabileceklerini görmüş olduk. Rabbim bizleri her türlü kıssa ve hisseden hissedar eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.